Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam yine bizlerin hazırlamış olduğu ve dinleyicilerimizden de gelen sorularla devam ediyoruz programımıza. Hocam bir sorumuz var. Bu soruyu daha önce belki bir kısmını açıklamıştık. Akıl ve nakil ilişkisiyle alakalı. İslamiyet'te akıl mı esastır hocam, nakil mi diye bir sorumuz var. Buradan devam edelim.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir defa bilginin kaynakları sayılırken kelam kitaplarında denilir ki bir akıl, iki tecrübe, ki ona tabii deney, tecrübe, bir de haberi sadık denilir. Halbuki tabii başka kültürlerde, diyelim ki semavi dinlere mensup olmayanların kültürlerinde haberi sadık yok. Biz haberi sadık deyince vahiy kastediyor. Yani şimdi burada akıl ve haberi sadık. Yani haberi sadık da nakildir. Şimdi akıl Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimettir. En büyük nimettir. Çünkü bu sayede insan yaşayabiliyor. Bu sayede ihtiyaçlarını temin edebiliyor. Bu sayede bazı doğruları ve bazı yanlışları fark edebiliyor. Şimdi din nedir? Akıl mıdır, nakil midir? Aslında her ikisidir de. Yani sadece akıldır veya sadece nakildir değil. İkisi de var. Demin bilginin kaynaklarını sayarken söyledim. Akıl ve haberi sadık. Şimdi dolayısıyla böyle bunu sadece birisine kabul etmek yanlış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini, kudretini bize göstermesi için Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimeler göndermiş. Ve bu ayet-i kerimelerde tabiat olaylarından bahsedilir. Göklerden, yerden, insanın kendi yaratılışından, deveden, rüzgardan, sivrisinekten birçok şeyden bahsedilir. Ve bu tip ayetlerin sonunda genelde ya umulur ki siz düşünürsünüz veya umulur ki siz akledersiniz buyurulur. Yani burada ayet-i kerimeler ve dolayısıyla Cenab-ı Hak akla verdiği değeri ortaya koymuş olur. Ama öbür taraftan din Allah'ın melek vasıtasıyla peygamberine gönderdiği emirler ve yasaklar manzumesidir. Ve işte bu da nakildir. Şimdi insan mesela nakil olmasaydı, vahiy olmasaydı, peygamber olmasaydı, insan hakkı, hakikati, gerçeği bulabilir miydi, bulamaz mıydı? Bu konuda İslam alimleri üç gruba ayrılmış. Bir grup akılcı. Bulurdu diyorlar. Bir grup asla bulamazdı diyorlar. Yani ki bu husun kubuh diye de isimlendirilir hem usulü fıkıhta hem de kelamda. Yani iyi ve kötüyü insan kendisi bulabilir mi? Veya iyi ve kötü, iyi ve kötü olduğu için mi emredilmiş, Allah emrettiği için mi iyi ve kötü olmuş, kötü olmuş? Bunlar tartışılmış. Şimdi Hanefilerin de içinde bulunduğu grup diyor ki bazı şeyleri akıl vahiy olmadan da bulabilir. Mesela ne? Allah'ın varlığı, birliği. İnsan düşünerek, aklederek bu kainatı yaratan bir yüce varlığın olduğunu ve bu varlığın da tek olduğunu bulabilir, bulması da gerekir. Hani şair demiş ya, bir kitabullah-ı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Yani kainat baştan sonra Cenab-ı Hakk'ın bir kitabıdır. Hangisine baksan Allah'ı bulursun. Ha, bunları bulabilir. Ama akıl namazın emredilip emredilmediğini, farz olup olmadığını bulamaz. Namazın nasıl kılınacağını akıl bilemez. Veya bunun dışında bazı, tabi bunlar böyle örnek olarak verdim, birçok şeyi akıl fark edemez, mutlaka vahye muhtaçız. Yani dolayısıyla İslam da akıl mıdır, İslam dini akıl dini midir, nakil dini midir? İkisinin de dinidir. Zaten aklı olmayanın dini olmaz. Yani mükellef olmak için biliyorsunuz iki temel şart var. Nedir o? Akıl ve baliğ olmak. Yani aklı başında olmak, akıl hastası olmamak ve bir de ergenlik çağına gelmiş olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak şartı da aklın olgunlaşması için gereklidir. Yani ergenlik hali aklın olgunlaştığının bir bakıma alameti, işaretidir. Yani sonuçta ne oluyor şimdi? Mükellefiyetin temel şartı akıl olmuş oluyor. Ha, ama öbür taraftan dediğim gibi bir Kur'an-ı Kerim var ortada. Bir sünnet müktesebatı var. Sünnet edebiyatı var. Bunlar da nakle dayanıyor. Tabii bu nakledilirken içinde bunun ayeti kerimelerde olsun, hadis-i şeriflerde olsun örneklemeler var, akıl yürütmeler var, akıl yürütmeye teşvikler var. Elbet akıl orada da kullanılıyor. Ama özellikle mesela ibadetlerde aklın şeyi yok, yeri yok. Yani aklın yeri yok derken şunu kastediyorum. Akılla biz ibadetin niçin olduğunu, nasıl olduğunu bilemeyiz. Yani Allah namazı emretmiş. Niçin emretmiş? Yani deriz ki kendisine karşı olan görevini bizi yapıp yapmadığımızı denemek için. Ama bu bizim aklımıza getirdiğimiz. Ama başka bir şey de olabilir. Namazın nasıl kılınacağı, niye sabah namazı 2 rekat farz, öğlen 4 rekat bunu biz bilemeyiz. Bu ibadetle ilgili olan emir ve yasaklara taabbudi denilir. Veya tevkifi denilir. Yani bunlar akıl yürüterek bilinen şeyler değil. İlleti, yani o hükmün üzerine bina edildiği nitelik, vasıf bilinmez bunların. Ama şeyde öyle değil, muamelatta öyle değil. Faiz niye yasak belli. Kumar niye yasak belli. Onların bir gerekçesini bulabiliriz. İçkinin niye yasak olduğunu gerekçesini bulabiliriz. Dolayısıyla toparlarsak, şimdi dinimiz hem akıldır hem nakildir.
Evet.
Bunlar birbirinden ayrılmaz, biri olmadan öteki olmaz zaten.
Evet. Hocam bir sorumuz da peygamberlerle alakalı. Şöyle denmiş soruda. Peygamberler eşit midir? Neden Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde her peygamber eşittir demiş, bazı ayetlerde de bazı peygamberleri üstün kıldık denmiş diye bir soru var. Bu sorudan devam edelim hocam. Peygamberler eşit midir, değil midir?
Efendim şimdi Kur'an-ı Kerim'de dediğin gibi her ikisine de delalet eden ayet-i kerimeler. Mesela bu 1. cüzün ilk sayfası olan وَقَالُوا كُمُوا هُودًا اَوْنَ سَارَا تَهْتَدُوا diye başlayan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizde, bizim dilimizle diyoruz ki biz onların hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. لَا نُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ onlardan hiçbiri arasını ayırmayız.
Şimdi araya girmiş olacağım hocam ama 1. cüzün ilk sayfası derken ezber usulüne göre. Ezber usulüne göre.
Yani ayet-i kerimenin hafızlık yaparken uygulanan usul. Şimdi ayet-i kerimenin tamamının ben mealini aktarayım.
Buyurun efendim.
Diyor ki Cenab-ı Hak estağfirullah, tabi meal olarak söylüyorum. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, yani Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya indirilen Tevrat ve İncil'e, bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kişileriz. Şimdi burada bazı peygamberlerin isimlerini sayın. O peygamberlere gönderilen kitaplardan bahsediyor. Ve sonunda da diyor ki ayet-i kerime, biz onların tamamına inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yani burada iman bakımından böyle. Bir başka ayet-i kerime ki o da yine genelde bizim dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin ezberinde olan bir ayet-i kerime. Hani Amener Rasulü diye Bakara suresinin son sayfasındaki. Orada da diyor ki onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Orada da öyle diyor. Yani bu iki ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Biz bütün peygamberleri eşit sayarız. O anlamı veriyor. Eşit kabul ederiz. Ha, öbür taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu istikamette sözleri var. Mesela bir hadisinde peygamberler arasında üstünlük sıralaması yapmayın. Mesela Hazreti Musa ile kendisi bir sahabi ile bir Yahudi kavga ediyorlar. Ve sebep de o Yahudi Hazreti Musa'yı övüyor, üstün görüyor. Bu sahabi de Hazreti Peygamber'i ve kavga ediyorlar. Durun Peygamber Efendimiz'e intikal ettiğinde diyor ki bizler arasında böyle üstünlük şeyi yapmayınız. Yarışı yapmayınız, sıralaması yapmayınız. Bir başka hadiste yine Peygamberimiz buyuruyor. Beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın. Ki bu Buhari'de ve Müslim'de olan bir hadis. Şimdi bu okuduğum mahallerini verdiğim ayet-i kerimeler ve bu hadis-i şerifler bize şunu sanki gösteriyor. Peygamberler arasında fark yok. Evet. Ama öbür taraftan peygamberler arasında fark olduğunu gösteren ayetler de var. Mesela Bakara suresinin 250. 53. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor mealen. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Bakın bu cümle açık. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Peki ayet-i kerimenin devamında hangi alanlarda, hangi şekilde üstün kıldığı ışık tutan ifadeler var? Mesela diyor ki devamında, işlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Hazreti Musa ile konuşmuş. Hazreti Musa, Kelimullah değil mi? Devam ediyor, bir kısmının derecelerini yükseltmiştir. Yükseltmiştir Cenab-ı Hak. Bir kısmının derecelerini. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik. Burada da Meryem oğlu İsa'dan bahsediyor. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Yani Cebrail ile destekledik. Şimdi bu ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Peygamberlerin bir kısmı diğerlerinden üstün kıldık diyor. Ve burada iki peygambere işaret ediyor. Birisi Hazreti Musa, üstün kılınan peygamberler sanki. Birisi de Hazreti İsa. Bir başka bir ayette, hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık, Davud'a da Zebur'u verdik. Bak bu ayet-i kerimede de aynı şey söyleniyor. Şimdi Hazreti Musa ile konuşmuş Cenab-ı Hak. Hazreti İsa'yı Cebrail aleyhisselamla desteklemiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizi alemlere rahmet olarak göndermiş. Semalara çıkmış Miraç'ta bir yay, iki yay kadar yaklaşmış, onunla konuşmuş. Şimdi öbür taraftan biliyorsunuz peygamberler içerisinde rasuller var, nebiler var. Yani kendisi doğrudan şeriat getiren, şeriat açıklayan, anlatan peygamberler var. Onların şeriatına uyanlar var. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa ile kardeşi Harun aynı değil. Hazreti Musa daha üst durumda görünüyor. Ve benzerleri. Yani şimdi ne oldu burada? Bazı ayetler dedi ki biz peygamberleri eşit kıldık. Hepsine biz inanırız, ayırt etmeyiz. İki, bazılarını bazılarından üstün kıldık. Bazılarını Resul yaptık, bazılarını Nebi yaptık. Ülül azim peygamberler. Şimdi o zaman bu iki durum çelişmiyor mu? Tabii görünüşte çelişiyor gibi ama haddizatında çelişmiyor. Niye çelişmiyor? Bir, biz inanma yönünden, kabul etme yönünden, Allah'ın elçisi olmaları yönünden peygamberler arasında ayrılık yapmayız. Yani biz birine inanıp da birine inanmamazlık etmeyiz. Bu bir. İki, biliyorsunuz peygamberlerin sıfatları var. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet. Peygamberlerin sıfatları. Bunlar bütün peygamberlerde var. Yani bütün peygamberler doğru sözlüdürler, yalan söylemezler. Evet. Hepsi güvenilirdirler. Hepsi zekidirler. Hepsi emanete riayet ederler, emanete hıyanet etmezler. Hepsinin ruh sağlığı yerindedir. Hepsinin akıl sağlığı yerindedir. Hepsinin beden sağlığı yerindedir. Bu açıdan eşitler. Ama Cenab-ı Hakk'ın bazılarına verdiği özel bir takım imtiyazlar diyelim veya özel görevler diyelim, özel destekler diyelim. Bunlarla onlar diğerlerinden üstün olmuşlar. Diğerlerinden üstün olmuşlar. Peygamberler inanılması gerekmesi açısından, inanç açısından fark gözetmeyiz aralarında. Hepsine inanırız. Bir insan olma özellikleri itibariyle aralarında fark gözetmeyiz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bazılarına verdiği önemli görevler veya destekler veya işte yaptığı işler dolayısıyla üstün olabilir.
Evet.
Peygamber Efendimiz tabii, hani biz peygamberler arasında üstünlük yarışı yapmayın falan hadisleri veya bu ayet-i kerimeleri şöyle de değerlendirilenler var. Daha önceleri bu böyleydi, sonra da neshedildi şeklinde değerlendirmeler var. Bunu Peygamber Efendimizin tevazuuna bir işaret, bir delil olarak görenler var. Dolayısıyla bu iki aykırı gibi görünen ayet grubunun izahı bu şekilde yapılabilir.
Evet. Hocam, evlilikle alakalı bir soruyla devam edelim. Şimdi evliliğin nasıl olması gerektiğini, evlilikte nelere dikkat edilmesi gerektiğine bir önceki programlarımızda sık sık değindik.
Evet.
Mehir meselesine de değindik. Ne kadar mehir verilmeli, neler mehir olarak verilir, neler verilmez. Ama bir soru geldi. Dinleyicimiz diyor ki, evlenirken takılan altın ve hediyeler mehir yerine geçer mi? Düğünde takılan hediyeler, altınlar.
Şimdi bu tabii Kur'an'da ve hadiste bu konuya ışık tutan bir şey yok. Yalnız Kur'an'da şu der: eşlerinize kantarlarca mehir verseniz onu geri almayın der. Yani mehirden bahsedilir. Bir de zifaftan önceki boşanmalarda mut'a denilen yine bir mali hediye, hibeden bahsedilir ki o da bir bakıma mehir yerine geçer. Yani şimdiki zamanımızda olduğu gibi gerek ülkemizde gerek başka ülkelerde düğünlerde, nişanlarda takılan hediyelerin ne olduğuyla ilgili Kur'an'da ve sünnette herhangi bir şey yok. Ancak fıkıh kitapları tabii bunlara temas etmiş. Ve bunlara temas ederken de veya bunlarla ilgili hükümleri ortaya koyarken de genelde örf esas almıştır. Şimdi bu nişanda olsun, düğünde olsun takılan takılar. Bunlar bir kısmı hediyedir. Yani damat, damadın anası, babası değil de eş, dost, konu, komşu bunlar takarlar. Veya işte akrabalar. Şimdi bunlar kime takılmışsa ona aittir. Yani bu takılar, hangi takılar? Damadın, ananın, babanın veya diyelim ki ev içindeki kardeşin dışında komşudan, akrabadan, eşten, dosttan takılan takılar kime takılmışsa ona aittir. Damada takılmışsa damadındır, geline takılmışsa gelindir. Peki ailenin, yani ev, damat ve ailesinin taktıkları kime aittir? Burada örf dikkate alınır. Örf. Yani örfe göre bunlar mehir sayılıyorsa mehirdir, hediye sayılıyorsa hediyedir. Mesela bizim memleketimizde genelde şimdi artık eskiki gibi altın pazarlığı yapılmıyor. Yani maalesef, tabii bir mehir hak elbette bu konuşulacak ama onun dışında eskiden mesela astronomik miktarda altın isteniyordu. Veya mal, mülk, eşya vesaire isteniyordu. Şimdi onlar epey uzaklaşıldı. Şimdi önceleri yani bu işte şu kadar altın, şu kadar bilmem ne falan denilirken bizim memleketimizdeki örf adet bunların bir kısmını aile büyükleri düğünde hediye gibi takar ama o mehirdi. Mesela diyelim ki işte 150 gram mehir, 100 gram altın mehir biçilmişse ya oraya da 4 tane diyelim ki 2 kayınpeder, 2 kayınvalide, bir damat takmışsa 5 bilezik ve her biri 20 gramsa o mehir ödenmiş sayılır. Ama bu örfün, bu adetin olmadığı yerlerde, yani mehrin ayrıca verileceği şeklinde örf olan yerlerde bunlar hediye kabul edilir. Tabii hediye geri alınır mı alınmaz mı o tartışmaya girmeyelim. O da ayrı bir konu. Bir de şu geçer fıkıh kitaplarımızda. Ayrılma durumunda, yani boşanma durumunda ev eşyası nasıl bölüşülür? Yani buna temas edilir. Ve orada genelde şöyle deniliyor. Ev eşyasından erkeğe ait olanlar, erkeğin, kadına ait olanlar, yani kadının kullandıkları kadının, erkeğin kullandıkları erkeğin Peki ev eşyası kime? İşte o da artık örf neyse ona göre yapılır deniliyor.
Yapılır deniliyor. Peki hocam. Hocam bu tüp bebek mevzu var. Geçen haftalarda da biraz değinmiştik. Birkaç soru var bununla alakalı. Ben müsaadenizle hepsini birleştirip sormak istiyorum. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir? Ve bu tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunurken bir sperm üretiliyor ve bunun biriktirilmesi, daha sonra kullanılması için biriktirilmesi caiz midir? Ve cinsiyet seçimi caiz midir diye 3 soruyu birleştirip sormuş olayım hocam. Buyurun.
Evet, şimdi bir defa genelde mubah olan şeyler, caiz dediğimiz şeyler bazen mutlak olabilir. Bazen belirli kayıtlarla caiz denilebilir. Yani, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak caiz mi sorusuna doğrudan mutlak olarak caizdir dersek yanlış olur. Caiz değildir dersek yine yanlış olur. O zaman ne olacak? Demek ki bazı kayıtlarla, bazı şartlarla caizdir diyeceğiz. Nedir onlar? Bir, bu karı kocanın normal yollarla çocuk sahibi olma imkanları bulunmaması. Ki bu imkanın bulunmayışı diyelim rahimden kaynaklanabilir, spermden kaynaklanabilir veya hanımdaki bir hastalıktan, bir jinekolog hastalığından olabilir. Onları biz bilemiyoruz tabii ama çocuk sahibi olamıyor normal yollarla. Ha, bu olacak bir. İki, birleştirilen yumurta ile sperm evli olan karı kocanın spermi ve yumurtası olacak. Yani eşler çocukları olmuyor ama tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istiyorlar. Kocanın spermi alınacak ve hanımın yumurtasına şey yapılacak, aşılanacak. Böyle olması lazım. Ve artı üçüncü olarak da hanımın rahmine, o döllenmiş yumurta hanımın rahmine konulacak. Yani o zaman şöyle demiş oluyoruz. Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak ancak karı koca arasında mümkündür. Hı hı. Ama sperm kocadan başka bir erkeğe aitse veya yumurta hanımdan başka bir hanıma aitse, kadına aitse veya rahim bu yumurta sahibi olan hanımdan başka bir hanıma ait ise bu takdirde bu caiz görünmüyor. Caiz değildir. Bu şartlara riayet ettiğimiz takdirde tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak caizdir. Peki ikincisi neydi?
Fazla sperm biriktirilmesi.
Şimdi şöyle, tabii bu sperm kendi başına önemli değil. Kendi başına sperm önemli değil. Ama spermle yumurta döllendirildikten sonra, döllenmiş yumurta, burada şey olur, söz konusu olabilir o. Şunu yapıyorlar yani duyduğumuza göre veya bize anlatıldığına göre, bu tüp bebek uygulaması yapan doktorlar, hastaneler, 2-3 tane yumurtayı döllendiriyorlarmış. 2-3 tane. Sebep de birisi tutmazsa ötekini kullanırız. Birisi tutmazsa ötekini kullanırız diye. Ve yani tabir caizse birisi asıl, ikisi yedek oluyor. Şimdi burada asıllı döllendirdiler ve rahme yerleştirdiler. Tuttu. Öteki ikisi kaldı. Ama onlar da döllenmiş yumurta. Şimdi bunları ne yapacağız? Bu konuda zamanımızdaki İslami ilimlerle uğraşanlar, fıkıhla uğraşanlar iki görüşteler. Bazıları diyorlar ki, madem ki bu döllendirilmiş, artık o bir insandır. Dolayısıyla o itlaf edilemez. İtlaf edilemez, yani telef edilemez. Ne olacak? İşte o 3-5 sene sonra kendisi eğer bir dondurulursa 3-5 sene sonra galiba yok oluyormuş. Ama eğer bunlar dondurulmazsa eğer, kendi haline bırakılırsa zaten ölüyormuş. Yok oluyormuş. Yani şöyle bir şey söz konusu değil. Bir bu döllenmiş yumurtayı, embriyoyu böyle vurarak öldürme vesaire söz konusu değil veya zehirleme söz konusu değil. O embriyo kendi halinde bırakıldığı zaman ölüyormuş. Belli bir süre içerisinde. Yani şimdi burada şu tartışma var. Kendi haline bırakılmalı mı? Yoksa o muhafaza altına alınmalı mı? Bazıları diyor ki muhafaza altına alınmalı. Kendi haline bırakılmamalı. Bazıları da diyor ki kendi haline bırakılsın. Ve zaten o yok oluyor. Ben kendi haline bırakılması kanaatindeyim. Çünkü bunlar bir yerlerde saklanırsa, muhafaza edilirse, yarın öbür gün kötü niyetli birinin eline geçmeyeceğine malum.
Evet.
Yani düşün ki döllendirilmiş bir yumurta var, embriyo var. Onu sen koruyorsun bir tarafta. 2 sene sonra veya eğer o yaşıyorsa, duruyorsa 2-3 sene. 2 sene sonra çocuğu olmayan bir çift gelmiş. Onlara bunu şey yapılmayacağını ne biliyorsunuz? Uygulanmayacağını ne biliyorsun?
Burada neslin korunması önemli olan değil mi?
Neslin korunması lazım. Tabii ananın, babanın, ailenin belli olması lazım. Dolayısıyla şöyle diyelim. Yani tamam, ihtiyat için birden çok yumurta döllendirilebilir kabul. Bunlardan eğer bir ikisine ihtiyaç duyulmuyorsa o kendi haline bırakıp yok olması, telef olmasına terk edilebilir.
Bir de cinsiyet seçimi ile alakalı.
Cinsiyet seçimi vardır. Bu caiz görülmüyor buna. Çünkü bu toplumun, kainatın dengesini bozar. Allah'ın fıtratına veya şeyine de müdahaledir. Yani şimdi derler ya bizim Anadolu'da eğri oturalım doğru konuşalım derler. Bugün buna bir izin verilse bu cinsiyet, ki zannediyorum bu devletlerde de şey değil, serbest değil, yasak. Papalık bunu yasakladı. Diyanet tabii cevaz vermiyor. O zaman belirli cinsteki insanlar artar dünyada. Ve dünyanın, insanlığın dengesi bozulur.
Evet.
Şimdi bizim Anadolu'da genelde babalar oğlum olacak diye sevinir. Halbuki hepsi evlat. Şimdi bunu serbest bıraksam çoğu erkeği tercih etmeye
kalır. Erkeği tercih edecek.
Ve bu da ne yapar? Dengeyi bozar. İnsanlığın yok olmasına kadar gidebilir. Dolayısıyla bu caiz değildir.
Evet. Hocam bu soruyla müsaade istemiş olalım. Süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilendirmelerinizi bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok sağ olun. Eksik olmayın hocam. Haftaya yine dinleyicilerimizden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğu sorularla programımıza devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla düzenlemiş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.